Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Mayıs 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı derginin gençlerle soru cevap bölümünde yer alan Fazilette Zirve Gönüller başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem efendim, ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'i nasıl sevdiler ve imanı hayatlarına nasıl taşıdılar? Müslüman bir gencin ashab-ı kirama bakışı nasıl olmalı? Bizler onlardaki hangi vasıfları kendimize örnek almalıyız? Rabbimiz sahabe-i kiramı bizlere örnek nesil olarak takdim ediyor. Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. İslam dinine girme hususunda, öne geçen ilk muhacirler ve ensarla onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Tevbe 100. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki beyanlarını idrak hususunda, nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zirve ise, Peygamber Efendimizin mübarek sözlerini, hal ve davranışlarını İdrak ve ihatada birinci derecede ilmi kudret ve anlayış sahibi olanlar da ashab-ı kiram hazaratıdır. Zira ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvet aynasına yansıyan ilahi güzellikleri ve hikmetleri bizzat müşahede edip muktezasınca yaşayabilme bahtiyarlığına ermiş, Hakk'ın nasipli kullarıdır. Nitekim hadis-i şerifte, ashabım yıldızlar gibidir. Onların hangisine iktida ederseniz, uyarsanız doğru yolu bulursunuz buyuruluyor. Efendimizin bu şehadetiyle de sabittir ki, sahabe-i kiram kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa müstesna bir numune-i imtisaldir. Onları böylesine müstesna bir mertebeye yükselten nebevi terbiyenin muhtevasına girebilmek her müminin gönül ufku olmalıdır. Hakikaten ashab-ı kiramın mazilerindeki cahiliye devri itibarıyla gönül alemleri çorak topraklara benziyordu. O topraklar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbet meclislerindeki manevi iklimin rahmet ve bereket sağanaklarıyla yoğruldu. Bu sayede vaktiyle üzeri toprakla örtülmüş bulunan nice fazilet ve mana tohumları neşv-ü nema buldu. Sadırdan sadıra inikas eden muhabbet ve ruhaniyet alışverişiyle o yıldız şahsiyetler ahlak ve faziletle zirveleşti. Şeyh Sadi Şirazi temsili şöyle bir hikaye nakleder. Bir kişi hamama gider. Hamamda dostlarından biri kendisine temizlenmesi için güzel kokulu bir kil verir. Kilden ruhu okşayan enfes bir raiha yayılır. Adam kile sorar. A mübarek, senin güzel kokunla mest oldum. Hadi söyle, sen misk misin, amber misin? Kil ona cevaben şöyle der. Ben misk de, amber de değilim. Bildiğiniz alalade bir toprağım. Lakin bir gül fidanının altında bulunuyor ve gül goncalarından süzülen şebnemlerle her gün ıslanıyordum. İşte hissettiğiniz gönüllere ferahlık veren bu raiha o güllere aittir. İşte ashab-ı kiramın ibadetlerindeki ruhaniyet, muamelatındaki zarafet, ahlakındaki nezaket, gönüllerindeki letafet, duygularındaki derinlik ve incelikler hep o varlık nurundan akseden ruhani parıltılardır. Onlar samimiyet, teslimiyet ve tevazuyla gönüllerini Allah Resulü'nün önüne serdiler. Böylece talibi oldukları güzelliğin akislerine bir tecelligah olma mazhariyetine erdiler. Halbuki onlar cahiliye devrinde kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar katı kalpli, merhametsiz, vicdansız, hak ve hukuk tanımaz insanlardı. Fakat Efendimizin terbiyesine girince bu ham ve kaba şahsiyet eridi, kayboldu. Aynı silüet içinde gözü gönlü yaş dolu, fedakar, ince, rakik, hassas ve faziletin zirvesinde bir insan hüviyeti teşekkül etti. Ashab-ı kiram, cihanın bir benzerini daha görmediği en güzide peygamberin talebeleriydi. Onlar bütün problemlerini Allah Resulü'nün gönül aleminden aldıkları feyiz ve ruhaniyette bertaraf ettiler. Yine onun muhabbetini en kıymetli hazine bilip sonsuzluğun seyyahı oldular. Onların dünya hayatına ait bir endişeleri yoktu. Onlar her gittikleri yere Allah Resulü'nün örnek şahsiyetini taşıma gayreti içinde yaşadılar. Bu yüzden Hazreti Peygamber'in ahlakı olan Kur'an'ı öğrendiler, okudular, hissettiler, gönüllerinde hazmettiler. Sözleriyle, davranışlarıyla, halleriyle ve ahlaklarıyla tebliğ ve temsil ettiler. Ashab-ı kiram, tebliğ hayatları boyunca nice ham ruhların yanlış söz ve davranışlarına maruz kaldılar. Fakat Allah yolunda çektikleri bu sıkıntılardan dolayı hiçbir zaman incinmediler, gayretlerinde hiçbir azalma olmadı. Daima hamd, şükür ve zikir halinde yaşadılar. Onlar Efendimizle bu alemdeki beraberliklerini, ebedi alemde de sürdürebilmenin aşkıyla, her türlü fedakarlığa, iman heyecanıyla katlandılar. Çin, Semerkant ve İstanbul gibi uzak diyarlara yapılan zorlu, çetin ve çileli seferlerde bile yorulmadılar. Zira onlar gönüllerini Allah ve Resulünün muhabbetiyle tezyin etmişlerdi. Hiçbir zaman Efendimiz'den ayrı kalmak istemediler. Bir gölgenin sahibine olan sadakati gibi Efendimiz'i takip ettiler. Mesela Uhud'dan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına düşman ordusunu takip emri vermişti. Birisi ağır, iki yaralı sahabi, Efendimizin bu davetine de icabet edebilmek için Hamraul Esed'e kadar birbirlerine tutuna tutuna gittiler, bütün zorluk ve ızdırabına rağmen o seferden de geri kalmadılar. Onlar Abdullah bin Sehl ile kardeşi Rafi radıyallahu anhuma idi. Şöyle diyorlardı: "Vallahi bir binitimiz yok, yaramız da ağır, biz mazuruz, fakat bu faziletten geri kalmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir seferi hiç kaçırır mıyız?" Yarası diğerine göre hafif olan, ağır yaralı olanın kâh yürümesine yardım etti, kâh onu sırtında taşıdı. Bu şekilde alemlerin efendisinin yanından ayrılmadılar. Bu fedakarlıkları dolayısıyla şu ilahi iltifata mazhar oldular. Yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin çağrısına uyanlar, bilhassa içlerinde iyilik yapanlar ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır. Âl-i İmran 172. Yine ashabın gönüllerinde nasıl bir peygamber sevgisi taşıdıklarına dair şu hadiseyi de nakledelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud gazvesinin sonunda çok sevdiği sahabilerinden Sa'd bin Rebi'nin durumunu özellikle merak etmişti. Ashabından birini harp meydanına gönderip onu aramasını emretti. Sahabi, Hazreti Sa'd'ı ne kadar aradıysa da bulamadı. Artık geri dönecekti ki son bir ümitle, "Ey Sa'd, beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. O senin sağ mı yoksa şehit mi olduğunu haber vermemi emretti," diye seslendi. Sa'd o sırada son anlarını yaşıyordu. Cevap verecek mecali yoktu. Ama kendisini Allah Resulü'nün merak ettiğini duyunca bütün gücünü topladı ve "Ben artık ölüler arasındayım," diyebildi. Sahabi derhal Hazreti Sa'd'ın yanına koştu. Onu vücudu kılıç darbeleriyle delik deşik olmuş bir vaziyette buldu ve ondan ancak fısıltı halinde şu son sözlerini dinledi: Vallahi gözleriniz kımıldadığı müddetçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i düşmanlarından korumaz da başına bir musibet gelmesine mahal verirseniz sizin için Allah katında ileri sürebilecek hiçbir mazeret yoktur. Bugün de Efendimiz'in Kur'an ve sünnet emanetine sahip çıkma mesuliyeti bizim omuzlarımızda. Merhum Mehmet Akif cahiliyeyi "Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi?" diye tarif ediyor. İşte böylesine ham gönüllerin Efendimizin terbiyesiyle nasıl kemale erdiğini, nasıl bir kardeşlik ufkunun yaşandığını gösteren bir başka misal de şudur. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Ensar hurmalarını devşirdiklerinde bunları ikiye ayırır, bir tarafa çok, diğer tarafa da az hurma koyarlardı. Daha sonra az olan tarafa hurma dallarını koyarak o tarafı çok gösterir, muhacirlere hangisini tercih ederseniz alın derlerdi. Onlar da çok görünen yığın ensar kardeşlerimizin olsun diye az görünen yığını alırlar ve böylece hurmanın çoğu muhacirlere kalırdı. Ensar da bu yolla az olan kısmı kendilerine bırakmış olurlardı. Elhasıl ashab-ı kiram, Allah ve Resulüne duydukları muhabbeti kalplerinde her an taze tuttukları için onların fazilet menkıbeleri, Müslümanların dillerinden düşürmedikleri, gönül alemlerini nurlandıran ahlak-ı hamide misalleri olmuştur. Kıyamete kadar da olmaya devam edecektir. Bizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 14 asır sonra gelen ümmetiyiz. Bugün artık sahabi olma imkanımız bulunmuyor. Fakat ayette zikredilen muhacirler ve ensara güzelce tabi olan ihsan sahiplerinden olma imkanı bütün ümmeti Muhammed için kıyamete kadar bakidir. Şayet bizler de muhacir efendilerimiz gibi batıldan hakka, şerden hayra, günahtan sevaba, bencillikten fedakarlığa hicret edebilirsek, ensar efendilerimiz gibi Allah'ın dinine hizmet için bütün gücümüzü seferber edip mazlum ve mağdur din kardeşlerimizle her türlü imkanımızı cömertçe paylaşabilirsek, işte o zaman bizler de ashab-ı kiramın izini güzelce takip eden ve onların açtığı o güzel yolu devam ettiren ihsan ehli müminlerden oluruz inşallah. Rabbimiz cümlemize lütfeylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Fazilette Zirve Gönüller başlıklı yazıyı paylaştık Genç Dergisi'nin Mayıs 2023 sayısından. Bir başka yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Şimdi de Abdullah Uçar imzalı Ahir Zamanda Müjdeci ve Uyarıcı Olmaya Dair başlıklı yazıyı aktaracağız. Bihi, hangi kapıyı aralasam, hayatın hangi ara sokağında geçsem, hangi dert sahibini dinlesem, hangi ufka varıp kimin dehlizlerine dalsam, arkada saklı bir fenomenin iz düşümünü görür oldum. Fenomen diyorum, zira tanımlamakta zorlanıyorum. Dinleyen bir telaş, sürekli artan bir meşguliyet, şifasız bir samimiyetsizlik, mecbur kalınmış kulakulluk, zayıfı öldürüp güçlüyü yaşatan bir rekabet meczi olmuş bu fenomende. Bizi insanlığa değil, biyotik bir canlı olmaya çeken, erdeme uzak, vahşete yakın bir tuzak. İnsanlığa faydalı olmak için tıbbiyeye giren güzel gence, 6 yılın sonunda kapağı atıp nefes alabileceği sakin bir köşe aratan da bu fenomen. İcatlar ve keşifler yapacağım diye girdiği fakülteden, insanı can havliyle kaçıran da adalet için girdiği hukuk fakültesinden adeta inancını yitirerek mezun olanların celladı da. Kayıp aranıyor, bilimin B'si, felsefenin F'si, dinin D'si yok ortada. İlim konuşulan mahallede bilimin B'si şöyle dursun, akademinin A'sı dahi zor bulunuyor. Felsefenin F'si evden çoktan kovulmuş. Dinin D'sini anamıyorum, zira o zaten düşmanlaştırılmış. Koskoca ilmiye sınıfı salgın hastalık gibi hırslı bir unvan telaşında. Unvan sahiplerinden gayreti devam edenlerse proje peşinde. Proje alabilenler, daha büyük fonlar, prestijli hibeler peşinde. Büyük işler yaptınız diyelim, gidip ödül veren efendilere başvuru yapıyorsunuz, efendiler münasip görürse ödül alıyorsunuz. Yani ilim adamı kalkıp birilerinin kapısına gidip aferin dileniyor. İlim daha fazla aşağılanabilir, aşağı düşürülebilir mi? Dosya doldurup unvan alacağım diye başkalarının çalışmalarına emeksiz katılan, intihali gözükmesin diye çaldığı bilginin noktasını virgülünü kaydıran yabani otlar zehirliyor ilmi. Öğrenci öğrenmenin, hoca öğretmenin derdinde değil, doktor hikmet hasta şifa peşinde değil, ilim erbabı keşif din erbabı ihlas peşinde değil. Birlikte soralım. Niçin kardeşim, nedir bu hırs, niçin bu telaş, hayattan muradın nedir, amaca varan her yolu sana mübah kılan tanrın kim, ileri gideceğim diye gemiden insanlık onurunu atmanı buyuran mürşidin kim? Adaletsiz terazi bu sıkleti çeker mi? Ticarete buyurun, her yer kazanç telaşı, helal kazanç ve kul hakkı pek az insanın umrunda. Tanıdık satıcıdan indirim yapmasını umuyor, kaldırım yapmayı aklımıza getirmiyoruz. 10 liralık mal karşılığında 100 lira vermeye razı olsanız, satıcı da olmaz bu mal 10 lira demiyor, 100 lirayı sessizce kabul edebiliyor. Çalışanı için biz filan ücreti anlaştık ama lütfen bunu yükseltelim, emeğin büyük, şunu da kabul et lütfen deyip anlaşmadakinden yüksek ödeme yapan işverenler marjinal kalıyor. Borcunu zamanında ve borçlu olduğu kişiyi ekonomik kayıptan koruyarak ödeyenler azalıyor. Birlikte soralım, sen abad olacaksın diye bir başkası berbat oluyorsa yaşamanın ne anlamı kaldı ki kardeşim? Peygamberlik yok artık ama müjdecilik ve uyarıcılık yaşıyor. Kiminle konuşsam, bu yol doğru ve ahlaki değil, falanca yola gitmeliyiz. Kazanma telaşıyla harama el uzatmamalı, unvan telaşıyla işimize hile katmamalı, itibar telaşıyla başkasına kul olmamalı, ahlaki olandan ayrılmamalıyız. İleri gitmek için başkasının geride kalması gereken yolda, geride kalanların yanında durmalıyız diye haykırırken, milletin kafasını şişirirken buluyorum kendimi. Neyse ki ölü denilenler kalbimde canlı kanlı dolaşıyor. Kolofonlu Xenofanes yaşıyor mesela. Kolofonlu Xenofanes yaşıyor mesela. Sokrat hala malumat furuş cahillere agorada bilgisizliklerini ispatlıyor. Kus bin Saide'nin hutbesi hala kalbimde yankılanıyor. Hazreti Peygamber'in aziz hatıraları her köşe başında gönlümü teskin ediyor. Peygamberlik yok artık ama müjdeci ve uyarıcılık yaşıyor. Bu sorumluluk da hakikatin izini sürenlere düşüyor. Nedir bu fenomen? Kanaatimce bu fenomenin merkezinde üstünlük kıyası yatıyor. Hatırlayalım. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Ben daha üstünüm demişti biri. İlk günahı işlemişti. İlk günah o günden bugüne işlene geliyor. Başka bir şey daha var. Ben desem olay olur ama ben değil, kitap söylüyor. Firavun böylece halkını aptallaştırdı ve onlar da sonunda boyun eğdiler. Anahtar kavram kitlesel aptallaşma. Yine bu fenomende güçlünün hayatta kalması, zayıfların elenmesi, yani doğal ayıklanma var. Hayvanlar ahlaki varlık olmadığından doğal ayıklanma onlar için sorun değil. Peki insan hayvan mı? Hayvan derseniz sorun çözülüyor. İnsan ahlaki varlıktır derseniz aslanlar ceylanları dilediği gibi avlayamıyor. İşte bu fenomen insanı aptallaştırıyor, hayvanlaştırıyor ve her türlü ahlak çağrısını susturuyor ki aslanlar diledikleri gibi ceylanları avlasın, hesap soran ceylana da ne yapalım kardeş, doğal olan bu, aslan olduğumdan seni avlamak zorundayım diyerek kendine inandırıyor. Her ahlaksızlığın oldukça ikna edici gerekçelerinin hazır olduğu bir dünya kuruluyor. Teoman Duralı Allah'tan ümit kesilmez demişti. Merhum hocamız kabri pür nur olsun, bakmayın karamsar konuştuğuma, Allah'tan ümit kesilmez diyor. Ben de diyorum ki insanlık tarihi boyunca dalalet toplumları yozlaştıran kitlesel bir etkiyle varlığını sürdürmüş, yıkılmaz dağlar gibi gözüküyor. Hakikatse her zaman bir avuç cesur, bilge, adil, ölçülü gencin kalbinde varlığını sürdürmüş, kırılgan bir fidan gibi duruyor. İkisi de tarih boyu vardı, hala da varlığını sürdürüyor. Niçin kardeşim diye sormuştum hani, benim teklifim şöyle, kısacık ömürlerimizde o bir avuç insandan biri olmak için yaşayalım, girmeye zorlandığımız rollerden azat olup kendimiz kalalım, neye mal olursa olsun doğrunun ve ahlaki olanın tarafında duralım, telaşa kapılmışları teskin edelim, kabuslarından merhametli bir anne dokunuşuyla uyandıralım. Olmaz mı kıymetli okur? Gam yemeden ölmek için değmez mi? Baki muhabbetle. Abdullah Uçar imzalı ahir zamanda müjdeci ve uyarıcı olmaya dair başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Elif Ceylan Çiftçi'nin kaleme aldığı Bir Şehri Yakarken başlıklı yazıyı aktaracağız. Bir ikindi vakti hırsız Rıza'yı hıçkıra hıçkıra ağlarken görmüşler. Sokağın başına boylu boyunca uzanmış, yüzünü de iki kolunun arasına almış, habire sarsılıyormuş. Uyanık mı yoksa rüya mı görüyor, bir türlü kestirememişler. Kimse yanına yaklaşmaya cesaret edememiş. Yürek ister yaklaşmak, hem de bir değil, iki değil, üç yiğidin yüreğini ister. Sıradan bir hırsız değil ki Rıza, dünyaya nam salmış, ayaküstü sohbet ettiği kim varsa anında soyup soğana çevirir. İşin ilginç kısmı da bu ya, neyi çaldığı asla anlaşılmaz. Onun yanından ayrılan sadece çırılçıplak hisseder kendini. Tir tir titremekten acillik olur. Reçetesine bir ay boyunca soba başında uyuması yazılır. Zamanla iyileşir iyileşmesine ama eskisinden daha asabi, daha merhametsiz olur. Sırtının ısınması engel olmaz buna. Bazı geceler şehrin kadınları nöbette bekler. Rıza'nın geçtiği yerler buz tutmasın diye ardından kovalarca kaynar su dökerler. Babalar evlatlarını kat kat giydirip soluğu onun yanında alır. Bak sana oğullarımızı getirdik, bizden aldıklarını geri ver ve çek git buralardan diye yalvarırlar. İkinci günün sonunda bizim Rıza'yı aynı yerde kıvranırken bulmuşlar. Yayılan dedikodulara göre ne olur üzerime yorgan atın, ne olur üşüyorum diye yakarıyormuş. Kurnazdır insanoğlu. Bu halini fırsat bilip teklif götürmeye başlamışlar. Bize sırrını ver, şehrin bütün yorganlarını yığalım buraya. İş inada binmiş ve unutulmuş hırsız Rıza. Günler sonra şehir yeni bir haberle çalkalanmış. Kimliği belli olmayan bir kadının sırtında odunlarla şehrin her köşesini usul usul gezdiği konuşulmaya başlanmış. Kimi bir bakkal defterini karıştırırken görmüş onu, kimi kedi severken, kimi de otobüs beklerken. Abartmayın öyle bir şey mi olur diyenler olmasa çatılarda gezdiğini iddia edenler bile olmuş. Kimse bu olan bitene anlam veremezken bir gece vakti şehir cayır cayır yanmaya başlamış. Yandıkça ısınmış hırsız Rıza, yandıkça açılmış kaskatı kesilen kemikleri, ihtiyacı kalmamış hiçbir yorgana. Değerli dinleyenlerimiz, Elif Ceylan Çiftçi'nin kaleme aldığı Bir Şehri Yakarken başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nin Mayıs 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun.